Ayrım 27. Türkiye şarkısı. Nazım. Aziz Nesin. Sayfa 376. Müzeher Vanu. Nazım Hikmet'i mitleştirilmesi konusundaki kaygıları anlayamadım. Doğum tarihi belli, ölüm tarihi belli, aramızda yaşamış gerçek bir varlıktı. Ben böylesine gerçek bir varlığın efsaneleştirilip putlaştırıldığını bilmiyorum. Herhangi bir ülkede, herhangi bir sanat dalından, yüzyıllardan bugüne kalmış, boyunca yapıtları olan, hangi sanatçı mitleşmiş ki, örnek gösterilerek Nazım Hikmet de onun gibi mitleştirilmesin deniliyor. Kanımca yapıtları kuşaklara mal olmuş bir sanatçı, ona değin ne yazılırsa yazılsın, ne olduğunun üstünde yüceltilebilir, ne de karalanıp aşağılanabilir. Çünkü sanatçı, kendini olduğu gibi yapıtlarında bölüm bölüm ve ayrıntılarıyla ister istemez vermiştir. Kendisi neyse yapıtları da odur. Kişiliğini yapıtlarından soyutlaştıramazsınız. Çapı küçük bir insanın yüzyıllara yüce yapıtlar armağan etmesi olanaksızdır. Eğer sanatçı kendisini olduğu gibi yapıtlarında vermemiş, sahtecilik yapmaya kalkışmışsa, hiçbir yalan uzun ömürlü olmadığından bu yalan kokusu yayımlayan zorlama yapıtlar da yaratanı ile birlikte silinip gitmiştir. Nazım Hikmet pismiş. Galina öyle demişmiş. O ne mene doktormuş ki ağır bir kalp hastası olan arkadaşını durmadan banyoya girmesi için zorlarmış, anlayamadım. Nazım Hikmet kesinlikle pis değildi. Olsaydı pisliğinin bir atomcuğu olsun yapıtlarına bulaşırdı, irkiltirdi. Onu yıllar boyu pisletmeye çabaladılar da pisletemediler. Pisletebilselerdi bugün Nazım Hikmet yapıtlarıyla birlikte çoktan silinmişti. Nazım Hikmet yalancıymış. Nerede, ne zaman, kime, ne biçim bir yalan söylemiş? Yazdıklarının hangisine, neresine yalan kokusu sinmiş de, bizler bir yana, onca dile çevrildiğine göre bütün dünya almamış kokusunu, yutmuş yalanlarını. Yok, kendisi itiraf etmişmiş yalancılığını. Otobiyografi şiirinde ama durup dururken de yalan söyledim demiş. Söylediği kadar yansıdı yapıtlarına. Cephede asker, tarlada ırgat, kavak ağacında kedi, cezaevinde, hücresinde, Çamlıca'daki pirayesini arkadan bıçaklayıp katil oldu. Ama bütün bunlar Nazım Hikmet'i doğrultusundan bir milim kaydırmış mı? Ben Nazım Hikmet'in gerçek anlamda yalan söylediğini hiç işitmedim. Bir insan ölümünden şu kadar yıl sonra bile hala kas katı bir gerçek halinde ve ayakta dimdik duruyorsa hiçbir dedikodu kargaşası onu devirip yeniden mezarına sokamaz, olanaksızdır bu. Nazım Hikmet'in açlık grevine münevver uğrunda yattığı hiçbir belgeye dayanmamaktadır. Ölü Kemal Tahir demiş. Ne demiş? Adam münevver ziyaretine gelmiyor diye açlık grevine yatmış ki, demiş. Ve aynı Kemal Tahir böylece hakkın ve adaletin tecellisi uğruna değil de münevver uğruna açlık grevine yatarak dünya kamuoyunu aldatan Nazım Hikmet'in mektuplarına yazdığı ön sözü şöyle bitirmiş. Seni Aziz Nazım Hikmet sevgiyle selamlarım. Şiirimizi, yani Anadolu halklarının yüce duygularını bir şair başı boyu yükselten mübarek ellerinden saygıyla öperim. Şimdi ben bunları yazarken Kemal Tahir'in dur hele diye mezarında davrandığını görür gibi oluyorum. Ama savunulacak yanı da yok bunun. Sonra kim ne demiş? Bilmem neredeki biri veracık, öbür veraya Rusça, öbür vera da çevresinde oturanlara Türkçe demiş ki, Nazım açlık grevini münevver kendisine dönsün diye yattığını karısına söylemiş, demiş. Vera Hikmet, bir günah çıkartmayı banda almış olsa da bana bandı dinlese Nazım'ın kendi sesinden ben de derim ki, Nazım hangi koşullar altında olursa olsun böyle çirkin bir yalanla kendisini suçlayamayacağına göre mutlaka bu bant bazı uygunsuz ellerde bazı işlemler görmüştür derim. Nazım Hikmet, Bursa'da münevverle dargın değildi. Münevver Bursa'ya gidip gelmekteydi. İstanbul'da paşa kapısına getirildiğinde de Nazım, ilk ziyaretçilerinden biri münevverdi. Evinden ayrılmış bazı gecelerde bizde, Salacak'taki evimizde kalıyordu münevver. Nazım'ın kız kardeşi Samiye de o tarihte İstanbul'a gelmişti. Birlikte ziyarete giderlerdi cezaevini ve çoğu zaman dönüşte bize gelirlerdi. Yani Nazım Hikmet ikinci kez açlık grevine yattığında da münevverle beraberdi. Cerrahpaşa Hastanesi'ne yatırıldığı zaman da kolejde Fransızca öğretmenliği yapan münevver okuldan çıkınca hemen her gün hastaneye gelirdi. Belgelerin hangi birini nasıl sıralayayım buraya? Tanıklardan bazılarının hala yaşamakta olduğu, Nazım'ın annesine, kardeşine, bize ve başkalarına yazdığı çoğu yayınlanmış mektupları bir yana ve o yıllarda bütün olayı yansıtan ve Nazım'ın açlık grevi evrelerinde ta affa kadar izleyen Ahmet Emin'in Vatan gazetesi bir yana, merak edenler kamuoyuna mal edilmiş kitaplarda okuyabilirler. Sanırım adliye arşivlerinde de kanıtları bulmak olanağı vardır. Çünkü siyasi tutukluların ziyaretçileri savcıdan, en azından cezaevi müdüründen izin almadan tutukluyla görüştürülemezdi. Umarım kayıtlara geçmiştir Nazım Hikmet'i kimin, kimlerin ziyaret ettiği. İleride Nazım Hikmet'in gerçek biyografisini yazacak olanlar, dediler, demişlerden değil, bu belgelerden yararlanacaklardır. Konuşanların ardından insan ne kadar not alsa, söylenenler yine de biçim değiştirmiş oluyor. İnsanın belleği ne aşamada güçlü olursa olsun, cümleleri söylendiği gibi zapt edip yansıtamıyor. Hiç değilse kelimeler yer değiştiriyor, bazıları unutuluyor. Örneklerden bir örnek vereyim. Konuşmalarından aktarıldığı gibi Vala Nurettin, Nazım'ın ölümünü bir başarı saymamıştır. Ölüm bir başarı değildir, doğal bir şeydir, herkes ölüyor. Vala Nurettin, Bu Dünyadan Nazım Geçti kitabında, Nazım Hikmet'in ölüm haberini aldığı andaki duygularına şöyle değinir. Nazım'ın ismini işittiğime göre bir şey daha muvaffak olmuş bu. Çocukluğundan beri alıştığım başarılar silsilesine bir başarı daha katmış olacak. Ne olmuş bu sefer? Neye muvaffak olmuş? Ayakta, dimdik ölmeye. Ve araya Nazım'ın ufak bir şiirini koyuyor. Bu işte insafsız olmalı, birazcık da kibirli. Ne kahır, ne keder, ne zulüm. Seni ancak ölüm teslim alabilmeli. Sonra kendi saplantısının üstünde ısrarla duruyor. Ölüm onu ayakta dimdik teslim almış. Bu Dünyadan Nazım Geçti, 3. baskı, sayfa 392. Yani Nazım'ın başarısı ayakta dimdik ölmek. Bu Celili Hanım'ın gözlerini mavi değil, ela oluşu türünden ve belki de hiçbir belgesel değeri olmayan bir ayrıntı ama görgü tanıklarını hesaba katmayalım, kendi eliyle yaptığı kendi portresinde gözleri eladır. Sözlere değil, belgelere dayanılması gerektiğini kanıtlar. Şu anda bir ayrıntı daha aklıma geldi. Zekeriya Sertel, cezaevindeki Nazım'a para toplayıp göndermemiştir. Zekeriya Bey'in başı yeterince dertteydi. Nazım'la ilişki kurup, karşılıklı durumlarını daha çapraştırmaktan çekinmiş, ancak gönderilmek üzere toplanan paralara katkıda bulunmuştur. Bunun kanıtı da Nazım'ın bize gönderdiği yayınlanmış bulunan mektuplardadır. Zekeriya Bey'i kendisine ilgisiz sanıp yakınır Nazım. Sonradan ikisi dış ülkelerde de buluştuklarında dostlukları Nazım'ın ölümüne dek sürmüştür. Nazım'ın aile ilişkilerini ve ailesinin Nazım'a nasıl sımsıkı bağlı olduğunu apaçık ortaya koyan belgeleri, şiirleri, fotoğrafları, mektupları buraya teker teker sıralamam olanaksız. Gereksiz de. Ancak kuşkuya düşüp görmek isteyen olursa diye bildiriyorum. Belgelerin %90'ı kız kardeşi Samiye'de, geri kalanı Nazım Hikmet'in pek geniş olan ailesindedir. Soruların ve yanıtların dışında, benim bu konuda diyeceklerime gelince, ben de Nazım gibi düşünürüm. Hangi şiirindendir şu anda arayamadım, şu dizeleri vardı. Ölüleri rahat bırak oğlum, rahat bırak uyusun. Benim de gidenlerim. Derim ki, ben eğer gelecek kuşaklara kalması amaçlanan gerçek bir biyografi değeri taşımayacaksa, yazılacak olanlar, o dedi, bu dedilerle ve de olur olmaz tanıklığa çağırarak tedirgin etmemeli gidenleri. Son uykularını rahat uyusunlar. Ancak adli gerçeklerin ortaya çıkarılması uğrunda olduğu gibi, öyle bir zorunluluk doğduğunda mezarlara başvurmalı. Samiye Yaltırım. Bu soruları yeterli bulmadım. Onun için cevap vermeyi gerekli görmüyorum. Çünkü Aziz Nesin'in yanlışları çok daha fazladır. Yazdıkları büyük bir çoğunlukla gerçek dışıdır. Bunları geniş biçimde belgeleriyle yakında cevaplandıracağım. Hazırlığını yapmaktayım. Adnan Cemgil. Biyografi yazma sanatı üzerine. Aziz Nesin'in Vatan Gazetesi'nin 8 Temmuz 1976 ile 21 Eylül 1976 günleri arasında 78, aslında 22 no 2 kere yazıldığı için 79 sayı süren Şenolas'ın Nazım Hikmet dizisindeki yazılar inanılmaz bir düzensizlik, savrukluk örneğidir. Tekrarlar, çelişkiler, tutarsızlıklar, gerçek dışı savlarla doludur. Kendisi de bu durumun bilincinde olan yazar, bunu şu sözleriyle açığa vurmaktadır. Yazarlık yaşamımda ilk kez plansız olarak yazdığım yazı, bu dizi yazılardır. 31-7-1976, sayı 23. Bu açıklaması, yazılardaki olumsuz niteliklerinin hoş görülmesini sağlayamaz. Çok değer verdiğini söylediği, yer yer abartmalı sözlerle över göründüğü, kendisine çok şey borçluyum dediği Nazım Hikmet üzerine yayınladığı böyle bir dizide neden daha önceki yazılarındaki özeni göstermemiş? Yine bunu şu tutarsız sözlerle açıklamaya çalışıyor. Başlangıçta birkaç yazı diye düşünmüştüm. Birkaç yazı olacak diye başladığı bu yazıyı uzatmasının nedeni, evine yapılan polis baskınlarında alınan dosyalardaki Nazım Hikmet'le ilgili notların çoğunun kaybolması, bozulmasıymış. Peki ama diziye birkaç yazı olacak diye başladığı sırada bu durum vardı. Neden daha başlangıçta bunu da dikkate alarak daha düzenli, yani planlı biçimde hazırlamamış bu diziyi? Kaldı ki Aziz Nesin, bu dizinin birkaç yerinde biyografi yazma sanatı üzerine öğütler de vermektedir uzun uzun. Bu öğütler de André Moreau'nun bu konudaki düşüncelerine dayanmaktadır. 17-7-1976, No. 10 ve 1-8-1976, No. 24. Moreau'nun bu konudaki düşüncelerini de en çok yukarıya aldığımız plansızlık açıklamasının altında yer vermiş. Bunları okuduktan sonra Moreau'dan aktardığı kurallara kendisinin neden uymadığı sorusu akla gelir. Ama cevabı hazır bunun da. Ona göre bu dizi Nazım Hikmet'in biyografisi değildir. Ona göre kısmet olursa kendisinin ya da bir başkasının ileride yazacağı Nazım Hikmet'in biyografik romanına gereç hazırlıyormuş. Peki ama bu gereçlerin böylesine karmakarışık, düzensiz, gelişigüzel bu diziye tıkılması mı gerekirdi? Nazım Hikmet'in biyografisini yazmıyorum demesi, minareye kılıf hazırlamaktan başka bir şey değil. Aslında bal gibi bir biyografi. Hatta biyografik roman yazmaya özenmiş Aziz Nesin. Nazım'ın çocukluğundan başlayıp gençlik yıllarına, anasına, babasına, atalarına, tanıştığı, evlendiği kadınlara, mahkumiyetlerine, af konusuna, açlık grevine kadar hepsi de daha önce birçok yerde yayınlanmış olan serüvenlerine karmakarışık yer vermiş bu dizide. Bu niteliğiyle Aziz Nesin'in Nazım Hikmet'in biyografik romanını yazdığı da söylenebilir. Ama buna her yazıyı süsleyen çoğu daha önce yayınlanmış resimlere bakılarak bile fotoroman demek pek yanlış olmaz herhalde. Tutarsızlıklar, Şen Olas'ın Nazım Hikmet dizisinin tutarsızlıkları bu kadarla da kalmamakta. Yazar, Nazım Hikmet'i büyük sözlerle överken bir yandan da şairin yaşamından çok önemsiz ve sanatını anlama bakımından hiç rolü olmayan ayrıntılara yer vermekte, vermekle de kalmayıp bunlara yersiz, olumsuz yorumlar eklemekte. Bunların yanı sıra gericilerin yer yer Nazım'a sövgülerle dolu yazılarını hiç de gerekli değilken dizisine sokuşturmaktadır. Bu arada Milliyet Gazetesi'nin iki yazarının Nazım Hikmet'in oğlu Mehmet'le yaptıkları röportajın Vatan Gazetesi 27-7-1976 No. 20-21. Büyük parçalarını alıp Mehmet'in röportajda yazıldığı biçimde babasını yaslayarak söylediği ya da söylediği ileri sürülen kötü şeyleri bir kere daha sergilemiş, bununla da kalmayarak Milliyet Gazetesi yazarlarından aktardıklarının doğru olduğunu da onaylamak gereğini duymuş nedense. Sonra bununla da yetinmemiş, bu röportajın üzerine meydana gelen tepkileri örnek olarak Çetin Altan'ın bir yazısından aldığı parçanın hemen ardından Orhan Seyfi Orhon'un Nazım'ın oğlunun sözlerine dayanarak kötüleyen yazısından bir parçayı koymuş. Yorum yapmaya pek düşkün olan Aziz Nesin, Milliyet Gazetesi'nin şu 1970 yılında iki yazarını Nazım'ın oğluyla röportaj yapmak üzere görevlendirmesinin nedenini neden araştırmamış hiç? Tekrarlar, çelişkiler. Şen Olas'ın Nazım Hikmet dizisindeki tekrarları, tutarsızlıkları, çelişkileri bir ankete verilen cevap yazısına sığdırmak olanaksız. Tekrarlara bir örnek, 10-7-1976 No. 3. Günkü yazıda Nazım'ın son eşi Bayan Vera'nın anılarından aktararak ölümünden bir gece öncesindeki Nazım'ı anlatıyor. Nazım, Vera'nın olduğu odaya gelmiş, gece dışarı çıkalım demiş. Vera atkısını atmış omzuna, evin karşısındaki parka gidip bir banka oturmuşlar gecenin serinliğinde. Şimdi bir de 13-7-1976 No. 6. Günkü yazıdan şu satırları okuyalım. Nazım o gece geç vakit Vera'nın odasına giriyor. Hadi dışarı çıkalım, sana anlatacağım var, diyor. Vera kırmızı şalını alıp omzuna atıyor. Evin karşısındaki parka gidiyorlar. Bir banka oturuyorlar. Neden iki kere anlatmak gereğini duyuyor Aziz Nesin bu olayı? Yalnız haksızlık etmiş olmamak için hemen söyleyelim ki ikinci anlatımda bir yenilik var. Vera'nın omzuna attığı şeyin bir atkı değil, kırmızı bir şal olduğunu öğreniyoruz. Aziz Nesin'in bu türü kendine özgü dizisindeki çelişki tümen tümen. Yazılardan birinde 1-8-1976 No. 24. Bu yazılar yayımlandıkça Nazım'ın ve onunla ilişkisi olan insanların özel yaşamlarını yazmaya hakkım olmadığını söyleyenler var. Oysa bir sanatçının özel yaşamı denilen şeyler, o sanatçının doğrudan eserleri, eserlerinin isim kaynağıdır. Özel yaşam olmasaydı o eserler de olmayacaktı. İşte bunun için büyük kişilerin özel yaşamı da olamaz. Onlarla ilişkide bulunmayı, bu onuru öz yaşamları ayrıntılarına dek açıklanarak çok ağır ödemiş olanlar. Şimdi bu parçadaki birkaç yargı üzerinde ayrı ayrı duralım. Özel yaşam olmasaydı o eserler de olmayacaktı. Ne demek? Özel yaşam olmasaydı eserden önce adamın kendisi olmazdı. Yaşayan her insanın bir özel yaşamı var demektir. Yemek, içmek, uyumak, yürümek, sevişmek, tuvalete girmek ve bunun gibi. Ama bütün bu özel yaşam görüntülerinin hepsi mi sanatçının eserinin esin kaynağıdır? Değilse bunlar arasında Moro'nun dediği gibi bir eleme yapmak, sanatçının eseri üzerinde etkisi olmayan ayrıntılara, sanatçının yaşam öykülerine yer vermemek gerekmez mi? Aziz Nesin, Nazım Hikmet'in yıkanmaktan hoşlanmamasıyla eseri arasında nasıl bir ilişki görmüş de bundan söz etmek gereğini duymuş. Büyük kişilerle ilişkide bulunanların yaşamlarını da bütün ayrıntılarıyla ortaya dökülmesi gerektiğini ileri süren Aziz Nesin, koyduğu bu kuralı da çiğneyerek şöyle bir çelişkiye düşmektedir. Dizinin 19.7.1976 No. 12 günkü sayısında Acı Üzerine Acı ara başlığı altında Nazım İstanbul'dan bir erkeğin alabileceği en kötü mektubu alır dedikten sonra Nazım'ı yıkan, o mektupta Münevver'le Nazım'ın yakın arkadaşlarından birinin davranışı yerilerek anlatılıyordu diye ekliyor. Şimdi soramaz mıyız? Büyük kişilerle ilişkisi olanların özel yaşamlarının da esirgenmemesi gereğini savunan Aziz Nesin'e davranışıyla Nazım'ı yıkan bu yakın arkadaşın özel yaşamını açıklamak şöyle dursun, neden adını gizlemek yoluna sapıyor? Yerilebilecek davranıştaki ortaklardan birinin kadının adını açıklamakta hiçbir sakınca görmezken ötekinin erkeğin adını gizlemek hangi biyografi, hangi gerçekçilik ve dürüstlük ölçütüne uygun düşer? Aziz Nesin, kendisine gönderdiğim 19 Ağustos günlü mektubumun daha önceki bir mektubu ortasından makaslayarak yukarıdaki konuya değindiğim bölümü gazeteye bastırmamıştı. Bu da dizisinde sık sık gerçekçilikten söz eden Aziz Nesin'in gerçeği nasıl sırt çevirdiğinin kanıtlarından biri. Dil bozuklukları. Bu yazıdaki tutarsızlıkların, çelişkilerin yanı sıra dil bozukluklarına da değineceğim. Birkaç örnek. Nazım bu evlilik olayını çok kişilere çok değişik biçimlerde, yani yaşadığı bir olayı imagination'larla anlatmıştır. 17.1976 No. 3. Imagination, imgeleme yetisi, muhayyile anlamına gelen Fransızca ve de İngilizce bir sözcük. Buna göre Nazım evliliklerini imgeleme yetkileriyle ya da muhayyilelerle anlatmıştır denilebilir mi? Aziz Nesin gibi gün görmüş bir yazarın çocuksu bir lügat paralama merakına kapılacağına inanılabilir mi? Dalgınlık diyelim. Bir başka cümle, görünen ön sıradaki dişlerinden 3'ü, 4'ü, 13.7.1976, No. 6. Görünen, ön sıradaki denildiğine göre, bir de görünmeyen ön sıra mı var? Sonra dişlerin ön sırası, arka sırası ne demek? Sadece görünen dişleri demek yeterdi bence. Aziz Nesin gibi yıllanmış bir yazarın bu çeşit dil bozukluklarına yer vermesi doğal değil elbet. Bu kanımca günü gününe tefrika yazısını yetiştirme zorunluluğuyla çala kalem yazmasından ileri gelmiş olmalı. Böylesine özensiz, tavruk bir yazı Nazım Hikmet'e olduğu kadar okuyuculara da saygısızlık değil midir? Mitleştirme, mit. Aziz Nesin'in bu yazı dizisinde sık sık rastlanan bir sabı da Nazım Hikmet'in başkalarınca mitleştirildiğidir. Dediğine göre Nazım'ı mitleştirerek insanlıktan çıkaranlar varmış da Aziz Nesin de onu insanlaştırıyormuş. Ünlü bir gülmece yazarının bu lafları söyleyecek kadar gülme duygusunu yitirmiş olması pek acıklı. Aziz Nesin Nazım'ı insanlaştırıyormuş. Ya peki başkaları ne yapıyormuş da mitleştiriyormuş Nazım Hikmet'i? Melaike tayfasındandır. Yemez, içmez, yürümez, sevmez, sevişmez, öfkelenmez, kıskanmaz diyen kim? Ama insandır diye de Nazım için yazılan bir biyografi taslağında yıkanmaktan hoşlanmazdı. Öldüğü zaman takma dişleri yoktu ağzında gibi laflara yer verilmesinin Nazım'ı insanlaştırmakla ne ilişkisi var? Gittikçe daha çok sevilmekte, daha çok okunmakta, her gün biraz daha yığınların şairi olmaktadır anlamında mitleşmektedir Nazım Hikmet. Aziz Nesin'i engellemek istediği bu mudur? Evet ama onu 18 yıl zindanlarda çürüterek beyninin ışığı, yüreğinin koruyla ezilenlerin yolunu aydınlatmasına engel olmaya yeltenenlerin de istediği bu değil miydi? Neden mitleştirilmiş oluyor Nazım Hikmet? 18 yıl hapishanelerde yattıktan, uğradığı haksızlık anlaşılarak özgürlüğüne kavuşturulduktan sonra da 10 yıllık Demokrat Parti diktatörlüğü döneminde tek dizisi yayınlanmayan Nazım Hikmet, tarihimizde bir dönüm noktası olan 1 Mayıs 1976 günü Taksim alanında okunan şiirleri gürül gürül akan bir çağlayan gibi 300 bin emekçiyi coşturduğu için mi? Kahpe faşist kurşunlarıyla şehit düşen arkadaşların cenazelerinde on binlerce devrimci genç onun "Akın var, güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz, güneşi zaptı yakın. Ve ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa" dizelerini dile getirdikleri için mi? 27. ayrımın sonu, sayfa 385.